Erkam TV'mizin pek kıymetli izleyicileri, Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Ben Deniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk sana.
Hocam geçen hafta daha dengeli program yapalım diye söz vermiştik.
Evet.
Nasıl yapacağız ben de bilmiyorum ama inşallah
Dinamik denge olduğu için hocam dengede biraz esneklik var yani.
Zaten hocam sizin yorumlarınız bizi kurtarıyor. Hocam devam ediyoruz Carnegie'nin kitabından, La Tahzen, Üzülme kitabından. Başımıza gelen sıkıntılara karşı bizi rahatlatacak olan şey sabırdır. Sabretmeyen hem üzüntüsü artar hem de çok büyük sevaptan mahrum kalır. Sevabı kaybetmek daha büyük musibettir. Bize teselli olabilecek, biraz olsun rahatlatacak şey Rabbimizden gelene razı olmaktır. Hocam buradaki konu var tabii. Birisi sabır. Şimdi hocam bu sabır konusu dediğiniz gibi çok azaldı yani sabrımız.
Evet.
Yani her an her şeye ulaşma
Hemen
potansiyeli
ulaşma.
hemen ulaşma hocam. Hocam bazı işte bu alışveriş şeyleri var biliyorsunuz. Telefon açıyorsunuz. Yarım saatte gelmezse yiyeceğiniz para istemiyor sizden. Veya üstte para veriyor ne bileyim. O kadar hocam hayat hızlandı ki artık sabır. Yani insanlar 5 dakika hocam bir yerde bekleseler öf püf. Geçen birisi yazıyor 10 bin metre diyor yüksekte sıcak kahve içen bir adamın şikayet etme hakkı yoktur.
Evet.
Yani siz uçağa biniyorsunuz ya ben geçen Avustralya'ya gittim işte. 6 aylık yol normalde gemiyle falan gideceksiniz eski zamanlarda. 20 saatte gidiyorsunuz. Hem de çay kahve içerek havada falan. Ama buna da rağmen insanlar işte şu da sıkıntı bu da sıkıntı. Biraz hocam sabır konusu günümüz gençliğinde çok azaldı maalesef. Belki dediğiniz gibi
Çok
anne
doğru.
babaların da çocuklarına kötülük yapıyorlar. Her dediklerini her an yaparak.
Kesinlikle. Hocam geçen programda bahsetmiştik dürtüsellik. Dürtüsellik ne? İçinden bir şey geldiği zaman hiç kontrol etmeden anında bunu yapmak. Şimdi bazen içinden kızmak gelir. Yani kontrolsüz bir şekilde küfretmek de gelebilir içinden. Ya da bir yanlış yapmak, bir kötülük yapmak gelebilir. Birinin diyelim ki yani yanlış yapıyor ama lafla ağzının payını vermek yerine hocam kürekle ağzının payını vermeye kalkabilirsin.
Eyvallah.
Şimdi dijital dünya hocam insanın dürtüselliğini kışkırtıyor. Senin anlık o an tepki vermeye seni şey ediyor, yönetiyor. Bir de yüz yüze değilsin ya. Mesela WhatsApp grupları var hocam basit bir şey. Bir sitede oturuyorum. WhatsApp grubu. Normalde insanlar yüz yüze söyleyemeyecekleri sözleri WhatsApp grubunda birbirine söyleyebiliyor. Niye? Çünkü muhatabı karşısında değil, yüzü yok karşısında, onun gözüne bakmıyor, onun hatıralarını o an canlı tutmuyor. Bir komşuluğu var, bir geçmiş zamanı var yani.
Akrabalığı var belki.
Belki akrabalığı da var yani. O sanal dünya hocam her şeyi sanallaştırıyor ve dürtüsellik. Bu dürtüsellik işte hocam sabırın önündeki en büyük şey. Şimdi senden ne istiyor? Hemen anında kaçırma bir daha bulamazsın bu fiyatlara. Şimdi alışverişte de böyle ilgi ve zevkte de böyle hiçbir şeyi ertelemek hep diyor. Ertelemek hep negatif bir şey değil mi hocam ertelemek?
Hocam tasavvufta
Halbuki
ve İslam'da
zamanı
değil mi? Ertelemek güzel bir şey.
halbuki vakti geldiğinde yapmaktır. Ama o sen diyelim ki tok karnasın sana tekrar şeyi kışkırtıyor
Ucuz diyor,
yani.
ye diyor.
He
İkinci
yani.
porsiyonu da ye diyor.
Evet dolayısıyla şey oluyor. İnsan kendi üzerindeki kontrolünü kaybediyor.
Hocam bir de sabırla alakalı İmam Gazali çok güzel. Bu dürtüsellik dediniz ya.
Evet.
Hayvanlar da sabırsızdır diyor. Hayvan diyor hemen o anda aklına gelen şeyi yapar. İnsan hocam insan demek ne kadar erteleyebiliyorsa o kadar insan. Mesela hocam bir çocuk, 3 yaşında bir çocuk acıkınca erteleyeyim der mi? Bas.
Evet.
Yaygarayı koparır veya 1 yaşındaki bir çocuk. O süte kavuşmadan asla susmaz. 7-8 yaşında gelince bir parça ertelemeyi öğrenir. Ama hocam bizim gibi artık yaşlarda bazı etleri ahirete ve cennete erteliyoruz. Bazılarını bir sonraki aya, bazılarını daha farklı zamana erteliyoruz. Çünkü hocam olgunlaşmak demek ertelemeyi ve sabretmeyi bilmek demek. Ya bana bir şey lazım. Şimdi imkanım yok. Sabredeyim, bir sene para biriktiririm. Seneye falanca ihtiyacımı karşılarım.
Evet.
Bu olgun insan. Ama hocam ben yeni geldim Londra'dan. Orada yeni bir maalesef kötülük peyda olmuş. Dediler ki hocam sakın telefonla beraber sokakta böyle elini alıp da telefonla yürüme dediler. Şimdi ne var ya ne zararı var kime ne zararı var? Siz böyle giderken biz gelip telefonu alıp elinizden kaçıp gidiyormuş. Daha kötüsünü söylediler hocam. Londra'nın dünya medeniyetinin göbeğinde adam kafana bıçak dayıyor, silah dayıyor. Ver bakayım cüzdanını. Böyle bu gasp. Ve bunu da basit suçlara almış İngiliz polisi artık. Yetişemiyor. Yani evine gelmediği sürece bir insan sokakta sen bunu derse ver cüzdanını, ver telefonunu, uğraşma.
Kurtul.
Kurtul. İyi de kardeşim o telefonda hatıralar var, bilgiler var. O laptopta
Evet.
belki çalışmış, yazmış olduğun 10 yıllık emeğin var. Onun dışında hocam travma yaşıyorsunuz. Yani sokakta birisi size bıçak çekip ver cüzdanını demesi gayet normal bir şey mi? Yani kaç insan bunu kaldırabilir? Şimdi hocam yani diyeceğim ertelememek. Hemen şimdi psikolojisi çok hakim oldu ya günümüzde.
Evet.
Hocam bunun geleceği nokta bu işte. Ben maalesef hocam son zaman birkaç cinayet işlendi ya. Onun bile belki dediğiniz gibi kökünü araştırırsak bu oynanan hocam oyunlarda dürtüsellik insana aşılanıyor devamlı. Her istediğini yapıyorsun oyunda. Alıyorsun, satıyorsun, vuruyorsun, kırıyorsun. Gerçek hayatta da bunu yapayım dersen hocam ortaya işte hoş bir şey çıkmıyor.
Evet, yani insan bakıyorsun toplumlara davranış ve kanaat önderliği yapmış olan insanlar hepsi aslında olağanüstü bir sabır abidesi yani. Bir insan aceleci olmamalı ama aceleci olmamak demek yavaş olmak demek değil yani. Acele gereğinden fazla hız yapmaktır yani. Senin vaktin durumuna göre, işin durumuna göre bir eylem halinde olman lazım ve bunun için sabırı, şimdi bazıları şöyle düşünüyor, sabır insanın Allah'a karşı göreviymiş gibi. Tabii bir açıdan öyle de ama esas olarak sabır sana yarayan bir şey. Niye? Sen sabır sayesinde biriktiriyorsun, enerjini biriktiriyorsun, ekonomini biriktiriyorsun, bilgi birikimini artırıyorsun, yeteneklerini geliştiriyorsun. Bütün bunlar oluyor. Bütün bunlar sabırla birlikte oluyor yani.
Yani insana yani karşı
Allah
sabır.
Allah senden sabır isterken senin sabrın hani kurbanın eti ve kanı Allah'a ulaşıyor mu? Yok. Senin, bizim sabrımız hocam eti ve kanı Allah'a ulaşıyor mu sabrımızın? Sabrımızın bir zekarı var yani. Allah bize aslında kendi şeylerimizi veriyor. Şifrelerimizi veriyor. Sabredersen elde edersin yani.
Tabii hocam sabrın çok çeşitleri var. İşte bu cinsel konulardaki sabır iffet diyorlar.
Evet.
İşte efendim mala karşı sabır kanaat. İşte savaşta korkuya karşı sabır.
Hocam birden aklıma geldi.
Cesaret.
Biz Gazali, İmam Gazali'nin İhyasını okurken bir de haram sabır vardı.
Hocam haram sabır ise size gelecek zarar karşısında ya sabredeyim canım İsrail bana bir şey yapmaz. Şimdi hocam Arap aleminin sabrı böyle bir sabır. İsrail hocam parça parça hepsini yiyor. Darmadağın ediyor. Diyorlar ki oradakiler ya bize bir şey olmaz sabredelim. Bize dokunmasın. Ya halbuki bir düşman var. Üzerine geliyor. Ya kaçacaksın. Ya fight or flight. Kendini korumak hangisi? Kaçmak mümkünse kaç. Kaçamıyorsun. Yani şimdi Türkiye'yi alıp da başka yere götürecek halimiz yok. Bu zaman hocam yani size zarar verecek insana karşı sabırlı olmak haramdır. Ben elime silah almışım bir adamın peşine düşmüşüm. O adamın kaçması ve kurtulması lazım.
Evet.
Şimdi maalesef İslam alemine baktığımızda siyasi konularda pek çok konularda böyle bir atalet var hocam ya. Bu haram bir sabırdır. Ya şimdi mesela Lübnan. Değil mi? Yani sabretmemesi lazım. Yeri geldiğinde savaşması lazım ama şimdi bak İslam aleminin hepsi böyle. Türkiye'de bile bir kesim insanlar. Ya, boşver canım. Bize ne Araplardan. Ne kadar böyle hocam iğrenç bir şey. Arap dediğin adam senin sınırdan kuruyor esasında. Yani bu İsrail yani Urfa'ya da gelecek. Hatta şimdi Kayseri de var. Bayağı Türkiye'nin bir üçte birini alıyor.
Ben kitabı araştırmalara dair olarak paylaşıyordum da geçen ChatGPT'ye sordum. Birkaç soru sordum. Böyle ancak söylettirebildim yani. En sonunda dedim ki.
Tuzak soru sordun yani. O bile size sır saklıyor değil mi hocam?
Saklıyor. Konuşturmak
İsrail
gerekiyor.
İsrail yanlış olarak evet, saklıyor.
Bu arada ChatGPT 4.0'ı kullanmaya başladım. Ücretle.
$20 veriyorsun hocam aylık.
Oğlum hallediyor. Ben onun
tamam.
Şifresini kullanıyorum.
Karışmıyorum bu tarafına.
Şimdi mesela şeyi sordum. Türkiye'den Yahudilerin kutsal kaynaklarına göre vaat edilmiş topraklara giren illeri hangileri diye. Şimdi ben bunu zaten orijinal kaynaklardan söyleyebiliyorum ama bazı insanlara hocam yapay zekaya söylettiğin şey daha makbul geliyor.
Siz yani. Söyleyince inandırıcı olmuyor.
Ya hocam. Kaynaklarını gösteriyorsun yani şeyden diyelim ki Tora'dan Yahudi kutsal kaynağı oradan referans gösteriyorsunuz diye.
İnanmıyor adam.
Bir de ChatGPT'ye söylettim şeyden Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis yani o Fırat'ın hizasına göre şeyleri saydı, illeri saydı yani. Yani sonuçta insanın kendini geliştirmesi için birer programdır.
Sabır.
Yani bir insani gelişim programı sabır, şükürdü, kanaatti, ihlastı. Bütün bunlar bunun bir şeyi, bir parçası. Süleyman Hocam nefsin hastalıkları üzerine bir kitapçı var onu okuyordum. Mesela orada şeyleri de anlatıyor. Tembellik, çalışkan olmak vesaire. O da şeyin bir parçası yani.
Hocam tembellik de bir aşırılık. Yani sabırda aşırı gitmek tembelliğe. Ya sabredeyim evet. Allah bana rızkımı gönderir. Ya arkadaş Allah sana el vermiş, ayak vermiş. Sünnetullah da çalışarak ancak kazanabilirsin.
Evet.
Bunu sen bırakıyorsun hocam. O yüzden hocam bu denge konusunda Müslümanlar biz maalesef bazen tevekkülde mesela dengesizlik yapıyoruz değil mi hocam? Ya Allah'a güveneyim. İşte sabır konusunda dediğiniz gibi ya bir şiddet evde şiddet uygulayan bir erkek var. Şimdi hocam o öldürülen genç kızlara ben üzülüyorum. Ya arkadaş sen tehlikeli bir insanla arkadaş oluyorsun, komşu oluyorsun neyse. Kaç kurtul. Niye adamla yani seni öldürmesine kadar bekliyorsun?
Yani burada hocam aslında sabırda da denge. Geçen programda dengeden bahsetmiştik. Evet. Şimdi sabırsızlık yanlış olduğu gibi
ya.
Aşırı sabır da yanlış. Ya. Ya da yanlış yerde sabretmek.
Aynen.
Yani diyelim ki aşırı sabır ne oluyor? Mazoşizm oluyor. Siz hani bahsettiniz. Yani size şiddet uygulanacak. Siz şey diyorsunuz, sabrediyorsunuz. Orada sizin kendinizi koruma altına almanız lazım. Ya direnecek bir pozisyon almanız lazım ya da eziyetten kurtulacak bir tercihinizin olması lazım yani.
Eyvallah.
Yoksa ne oluyor? Yoksa sabır hocam bir şey dönüşebiliyor. Mazoşizme dönüşebiliyor. Bir de sabırı böyle hep pasif bir duruş olarak görüyor insanlar. Halbuki sabır dediğimiz şey proaktif bir eylemdir yani.
Bir iş yapıyorsun sonunda sabrediyorsun. Ya iş yapmadan sabır yok.
He.
Asla grip tuzağı kuruyor hocam işte.
Yani hep şey böyle tahammül etmek, hep beklemek değil. Anlamında değil yani tabii. Sabır yani.
Tabii. O yüzden hocam yani bu sabır konusunu anlarsak ümmeti Muhammed olarak biz biraz daha gün yüzü göreceğiz. Yoksa yani orada düşmanlar saldırıyor falan sabredeyim.
Ya da hastalık geliyor, hastalık geliyor şey diyor ya sabır diyor ya bunun tedavisini vermiş Allah. Niye tedavisi için gereğini yapmıyorsun yani?
Eyvallah. Ya sabır tembellik için bir çare olmamalı. Sabır işimizi yapacağız, her türlü tedbir alacağız. Ondan sonra dayanıklı olacağız, evet. Pes etmeyeceğiz.
Manasına. Kesinlikle. Yoksa şey oluyor. Sabır bakıyorsunuz hocam birdenbire öğrenilmiş acizliklerin bir kamuflajına dönüştürülebiliyor yani.
Eyvallah.
Bu kanaat da dönüştürülebiliyor. Kadere rıza da dönüştürülebiliyor. Sen kaderini bildiğimiz kader var değil mi hocam? Nedir mesela? Yoktan var edilmişiz yaradan. Bizi insan olarak var etmiş. Anne babamız, ana dilimiz bunlar bizim kaderimiz. Ama bizim işte bir okulda başarılı olup olmayacağımızın bilemeyiz ki kaderimizin ne olduğunu. Bize düşen orada yani bir sınavda başarısız olduğun diye kadere rıza ne demek yani?
Hocam şöyle diyor sufiler ve büyüklerimiz. Senin değiştirebileceğin gücün yetecek konuda gayret edeceksin. Ama gücümüz yetmeyen bir konu var hocam. Yani insanlığın gidişatı ne bileyim sağlık sorunu yaşadık. Doktora gitmek benim gücümde. Ama sağlığı ve şifaya bulmak benim gücümde kapasitem olmayan bir şey. Hocam şimdi kader dediniz de çok güzel bir kaderle alakalı bir yere geldim.
Evet.
Üzülme. Kaderinde ne varsa onu yaşayacaksın. Üzüntün kaderini ne öne alabilir ne de geri bırakabilir. Ne çoğaltabilir ne de azaltabilir. Şimdi hocam şöyle yani kaderimizde gerçekten Allah'ın yazdığı kaderden kaçamıyoruz. O yüzden yani istikballe alakalı bilhassa şu mu olur bu mu olur çok. Şu anda vazifeni yap. İstikbali Allah'a bırak diyorum ben hocam.
Evet,
kader yani, senin kontrolü değil.
Evet ama o gerçekten bir kader. Şimdi öğrenilmiş acizliğine kadere rıza deyip kamufle edersen
işte.
Olmuyor yani. Bir de hocam Kelebazi hani taarruf kitabı çok ünlü bir sufi. Şimdi mesela ona irade özgürlüğü ile ilgili mevzuda yazıyor. Şöyle yazıyor. Allah Teala insanlara tercih yapma ve seçme yetkisi vermiştir. Tercih yaparken cebir yani mecburiyet bahis konusu değildir.
Tabii.
Şimdi ama ne oluyor? Bakıyorsunuz insanlar her şeyi kadere yüklüyor ve sonra ona rıza gösteririm diye kutsallaştırıyor. Halbuki yaptığınız hocam kendi tembelliğini kamufle etmek yani.
Hatta hocam şöyle bir şey var. Kendi başarısızlıklarını, kötülüklerini kadere yüklüyor. Mesela hocam bir adam çekip vuruyor. Haksız yere.
Kader mahkum
kader
hocam.
Kader mahkum.
Bak,
ya ben yapmadım. Bak şimdi hocam ne kadar tuzak bir kelime.
Evet evet.
Biz
evet,
bile
evet.
Bu kelimeyi kabullenmiş durumdayız maalesef.
Çünkü hocam Türk filmlerinde hep kader mahkum olarak görüyordu.
Sen silahı çeken sensin. Kurşunu koyan sensin. Nişan alıp evet. Atan sensin. Ama suçlu kader. O kader değil.
Evet.
O senin tercihin. Ama yolda yürürken kafana kocaman bir kaya düştü. Gökyüzünden düşmez ya. İşte o kader.
Evet.
Bunu sen bilemezsin. O yüzden hani dediğin hocam her zaman örnek veriyoruz ya. Yani frenler sıfır, tekerlekler sıfır, 140 basıyorsunuz. Yani kötü manası sıfır diyorum.
Evet.
Özür dilerim yani sıfır deyince böyle gıcır gıcır gibi değil. Bitmiş artık.
Ben bitmiş.
Ondan sonra gidip arabayı vuruyorsunuz. Kaderimde kaza varmış. O senin kendi tercihin. Ama tedbirleri aldın, tekerlerin sağlam, frenin sağlam, arabanın bakım yerinde. Karşı yerden bir araba uçarak tepenize düşebiliyor hocam. Yapacak hiçbir şey yok yani. Burada.
Kader, rıza, sabır, şükür. Bu kavramlarda hocam ölçüyü ve dengeyi kaçırdığımız zaman birdenbire şeye giriyoruz yani. hastalıklı bir alana giriyoruz yani. Hem kendi yaşamımızda kendimize zararımız var, hem başkalarına zararımız var yani.
Hocam burada ölçü şu, yani Allah'ın payını Allah'a bırakmak.
Evet.
Bizim Allah da bize hocam bazı alanlar bırakmış ya. Kulum diyor, çalışırsan kazanırsın, okulu bitirirsin, şu olursun, bu olursun. Orada hocam kendi payımıza düşeni yapmazsak sabır sabır olmuyor, rıza rıza olmuyor hocam. Tevekkül de tevekkül olmaktan çıkıp tembelliğe, mazoşişme hocam siz dediğiniz tabirle öyle o şeye giriyor.
Evet, yoksa insan şey, aslında tasavvufta işlenen bu temalar bir insani gelişim programı. Bu kadar kişisel gelişim kitabı var. Bakıyorsunuz kişisel gelişim kitaplarının ana teması hocam şey etmek. Egoyu şişirmek.
Veya mutlu olmak diyelim değil mi hocam?
Mutlu olmak ama o mutluluk daha çok şey, bencil arzuların karşılanması üzerine kurulu bir mutluluk yani.
Evet.
Zaten mutluluğun hocam bu şekilde tanımlanması en büyük problem. Ama bunun çok böyle karlı bir tarafı var. Sizi ne yapıyor hocam? Kapitalizmin çarkı içerisine almış oluyor yani.
Onu yapanlar hocam kasten yapıyor, bunun farkındalar.
Evet.
Şimdi hocam çok güzel bir soru var burada. Carnibus'un dediğinizle alakalı. Mutluluğun anahtarı nedir? Büyük bir ev mi? Son model bir araba mı? İyi bir aile mi? Yetişkin çocuklar mı? Hayır, mutlu olmak için illa da bunlara sahip olmak gerekmiyor. Sahip olduklarıyla yetinebilmek başarının ve mutluluğun anahtarıdır diyor hocam. Şimdi hocam hani dedik ya, kendi kontrolümüz olmayan. Yani ben de isterim. Şuyum olsun, buyum olsun, fabrikam olsun, zekat vereyim inşallah.
Evet.
Olmadı. Olanla ne var elinde? Evin var Allah'a şükür. Sağlığın var Allah'a şükür. Bununla yetin. Senden mutlusu yok diyor hocam. Karni bence güzel bir şey diyor. Ne dersiniz hocam?
Evet, kesinlikle. Burada hocam bir de şeye, dengeyi belirtmek açısından işaret etmek lazım. Hasenat kavramı. Şimdi ibadet kavramından ayrı bir kavram daha var. Hasenat kavramı. Yani her türlü iyiliği ve güzelliği içeriyor. Peki mümin bu iyilik ve güzelliği hep ahirette mi bekleyecek? Şimdi tahiyyatta okunan bir dua var. Ayet.
Atina fid dünya hasene hocam.
Rabbena atina, Rabbimiz bize ver. Fid dünya haseneten.
Ve fil ahirete
haseneten. Ve fil ahirete. Hatta önce dünya geliyor hocam.
Evet.
Dolayısıyla bir insanın dünya için iyilik ve güzellik istemesi, mesela kariyer istemesi, mesela çocuk istemesi, daha iyi yaşam koşulları istemesi, bunları bir araç olarak, amaç olarak değil, araç olarak talep etmesi bunları, bunlarda hiçbir insanın bu dünyada da mutlu olmak için bir çaba içerisinde olması, huzur için çaba içinde olması, insani olarak kendini geliştirmek için çabalaması, bazen bütün bunlar hocam şey görülüyor, el hayatı dünya kavramına sokuluyor. Dünya hayatı, halbuki dünya hayatı kavramı Türkçe'ye dünya hayatı diye çevrildiğinde bir problem oluyor. Çünkü orada kastedilen Allah'ı ve öte alemi ve ahlakı hesaba katmayan bu dünyacı hayat yani. Ama biz onu şey, birdenbire dünyanın kendisini kötü bir şey olarak görüyoruz. Halbuki dünya dediğimiz şey bu yağmur, yerden büyüyen bitkiler, bu canlılar hocam Allah'ın ayeti değil mi yani?
Hocam hatta İslam'ın şartlarını iyi yaşayabilmek için dünya hayatına sahip olmak gerekiyor. Şöyle Bektaş'a sormuşlar, İslam'ın farzı kaçtır? Kelime-i tevhid getirmek demiş sadece. Demişler ya namaz, oruç, hac, zekat deyince ya demiş fakirler namaz, oruç terk etti. Zenginler zekatla hacı terk etti. Geri kaldı bir demiş. Şimdi hocam dünya hayat dediğiniz gibi insanı Allah'tan alıkorsa dünyadır. Yoksa insan Allah yolunda kullanırsa o malı, mülkü, evi, arabası, çoluğu, çocuğu bir rahmettir esasında. Ama dediğiniz gibi Türkçe'ye tercüme edip dünya hayatı deyince dünyanın hepsi hayattır. Bu da kötüdür gibi bir yanlış anlaşılma oluyor maalesef.
Evet. Bir de bir dönem hocam, diyelim ki İslam dünyasında olağanüstü zenginlikler vardı, fetihler vardı vesaire. Diyelim ki o zaman sufiler, diyelim ki mal mülk edinme konusundan uzak durmayı tercih etmişler. Ve kendilerini bütünüyle insanların gönüllerini kazanmak, eğitmek için adamışlar. Ama şimdiki İslam dünyasının en büyük sorunlarından bir tanesi zaten yoksulluk ve yoksunluk. Böyle bir zamanda insanın zenginlik için de çabalaması, kendini geliştirmek için çabalaması, güç için çabalaması, pozitif anlamda güçten bahsediyorum. Çünkü iyilik yapabilmenin yolu bunlardan geçiyor şimdi. Çünkü genel olarak İslam dünyasının ekonomik gücü çok düşük yani.
Hocam o yüzden bizim tasavvufta kitaplar değil, yaşayan üstadlar ölçüdür. Niye? İmam Gazali Hazretleri o zamana göre kitap yazmıştır hocam. Bazı bölümler bugün hayatımıza uymayabilir. Ama işte üstadlar, yaşam koçları, onlar o kitapları okurlar. Günümüzü hocam seçerek getirirler. Şeyh Efendi, yaşayan şeyh, hatta Beyazı Bistami'nin sözü var. Diri kedi ölü aslından yeğdir diyor. Yani çok büyük şey efendi. Abdülkadir Geylani Hazretleri. Ya ama tarihte yani kaç asır önce yaşamış. O günün Batı şartlarına göre konuşmuş. O günün onun sözü alıp gelip bugüne uygularsak hata yaparız. Ondansa diyor bugün daha böyle kendi çapında Allah
tıpta
dostu.
Da, tıpta evet. Da öyle değil mi hocam? Şimdi tıpta yani olağanüstü bir tıp literatürü var. Hatta şimdi bunlarla ilgili mesela Amerika'da benim çok yararlandığım bir site var hocam. Ulusal Tıp Kütüphanesi Amerika'da. En güncel makaleler bile 2024 makaleleri bile içerisinde. İstediğiniz aramayı taramayı yapabilirsiniz. O zaman doktora gitme. Şimdi mesela doktorlukta da bir kural var hocam. Hastalık yoktur, hasta vardır.
Her hastanın derdi başkadır. Ha,
hasta gelecek. Mesela diyor ki işte hasta şöyle böyle. Yok diyor, hasta gelecek. Niye? Çünkü o hasta bir bütün. Onun başka özelliklerini de göz önünde bulundurması lazım. Yoksa ne oluyor? Yoksa işte bazen şey diyorum. Bazıları için tasavvuf kitaplarını okumak zararlı yani.
Aynen hocam, katılıyorum %100. Hocam bir örnek vereyim, onu da bitirelim.
Evet.
Vaktimiz doluyor. Bir gün bir arkadaşımız kitap okumuş. Çanakkale'den bir arkadaş bana mesaj çekti. Şöyle oruç tuttum, böyle zikir yaptım. 24 saat zikirle meşgul oldum. Şimdi uyuyamıyorum. Mideme spazmlar giriyor. Dedim ki hepsini bırak. Bir 5 vakit namazı camide kıl. Ondan sonra normal Kur'an oku. Dedim geri kalan her şeyi terk et. Çünkü hocam yani ona güç yetmez.
Ölçüyü kaçırmış.
Hocam bu şuna benziyor. Yani işte ben hemen gideyim 100 kiloyu halterde kaldırayım. Evet. Ne olur bel fıtığı olursun. Bir daha 10 kilo bile kaldıramazsın. Halbuki onun eğitmeni vardır hocam. 3 kiloyla başlarsın. 5 kilo, 10 kilo, 15 kilo. Belki hocam 120 kilo kaldırırsın. Ama her şeyin hocam bir terbiyesi var. Hocam çok teşekkür ederim ya. Güzel program oldu inşallah. Bu denge konusundan aldık hocam. Bugün de hayatta mutluluğa getirdik. Demek ki kanaatkar olursak hocam hayatta mutlu olmanın da yolunu buluyoruz inşallah.
Evet hocam, finali Nurettin Topçu Üstad'la yapayım. Tasavvufu tarif ederken ruhsal atletizm diyor. Şimdi ben tabii bunu zenginleştiriyorum. Bir tür ne? Bu bir spor. Bir teknik direktörüm var. Bir programım var. Böyle ha demeye sonuç alacak değilsin. Yani önce diyelim ki 100 metre koşacaksın. Sonra belki kilometreler, sonra maratona döneceksin. Yani böyle ha demeye bütün bunlar olacak şeyler değil yani. Ama sabırla, dengeyle, ölçüyle, teknik direktörle birlikte çalıştığın zaman da alacak olduğun olağanüstü bir yol var.
Ben hocam buraya gelmeden güzel bir söz okumuştum. Onu da bitirelim. Hayat diyor bisiklete binmek gibidir. Durarsan da düşersin. Çok hızlı yaparsan da düşersin.
Aa, denge.
Dengeli gideceksin.
Evet. Durarsan, ama bak orada da düşersin. Dinamik denge değil mi hocam?
Eyvallah,
ne oluyor?
Hocam.
Abi sallanabilirsin biraz sağa sola ama direksiyonu ayarlayarak ona göre bir yol tutturabiliyorsun.
Hocam bu nörobilim mi söylüyor bunu, dinamik dengeyi?
Eyvallah. Onu hocam nörobilimden önce düşünmüştüm.
Haftaya konuşalım inşallah. Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, Erkam TV'mizin pek kıymetli izleyicileri. İnşallah yeni bir programda buluşuncaya kadar sizlere Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim.